Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15-1400, Hicri Gamer'i 25-Zilkade 1442 ve Miladi Takvim'le 6 Temmuz 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve ayetlerin hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Çin, Fransa ve Almanya nükleer anlaşmanı canlandırma fırsatını değerlendirme gereğine vurgu yaptılar. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın elektrik krizini çözmek için işbirliği yaptığını söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye ile temasımız devam ediyor dedi. Hamas, Tel Aviv rejimiyle ortak tatbikatlara katılan İslam ülkelerin varlığını kınadı. Tacikistan, Afganistan sınırına 20 bin asker konuşlandıracak. Amerika'da hafta sonunda 400'den fazla silahlı saldırıda 150 kişi öldü. Şimdi haberler.
İran'da Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ayetullah İbrahim Reisi ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptılar. Sana Haber Ajansı'na göre Esad görüşmede reisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kutlayarak kendisini İran Yürütme Erki Başkanlığı'nda tüm alanlarda başarılar temenni etti. Taraflar görüşmedeki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi ve çeşitli konularda istişareler ve koordinasyonların devamına vurgu yaptılar. Ayetullah Reisi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 18 milyondan fazla oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
İran Cumhurbaşkanı Yargı Erkin'in yeni başkanıyla görüştü. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Yargı Erkin'in yeni başkanı Gholam Hüseyin Muhsineci ile bir araya geldi ve onu İslam İnkılabı rehberi tarafından Yargı Erkin başkanlığına atanmasını tebrik etti. Muhsin Ece'nin yargı faaliyetleri alanındaki yönetimsel deneyimlerine değinen Ruhani, yargıda ciddi misyonlarını yerine getirmede başarılı olacaklarını umduklarını dile getirdi. Yargı Erki Başkanı, İran halkının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine görkemli katılımını takdir ederken, yargı, yasama ve yürütme kurumları arasında işbirliğinin ülkedeki sorunların üstesinden gelmesinde önemli rolünün olacağını söyledi.
Çin, Fransa ve Almanya liderleri nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda bir anlaşmaya varma fırsatını yakalama gereğini vurguladılar. Fransa Cumhurbaşkanı'na göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Viyana'da devam eden müzakerelerin taraflarını nükleer anlaşmayı canlandırmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Jianping, pazar günü Twitter'da yaptığı açıklamada Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planından tek taraflı çekilmesi ve İran üzerindeki azami baskı mevcut krizin temel nedenleridir dedi. Bu arada Rusya'nın Viyana Merkezi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi, Viyana müzakerelerinin bir sonraki turunun başlamasına uzun bir ara verildiğini tweetlerken, müzakerelerin sonucuna ilişkin beklentiler anlaşmanın 6. yıl dönümüne kadar karşılanmadı dedi. Rus yetkili Mikhail Ulyanov, Viyana görüşmelerini başka konularda dahil etme girişimlerine atıfta bulunarak, hareketi gerçekçi ve yapıcı olmayan olarak nitelendirdi ve müzakerelerin üzerinde anlaşmaya varılan amacın yalnızca nükleer anlaşmayı orijinal haliyle canlandırmak olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise daha önce nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili Viyana görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
İran Sağlık Bakanı Said Nameki, Hindistan koronavirüsü olarak bilinen Delta virüsü ile Güney Afrika virüsünün son 2 ayda İran'a girdiğini söyledi. Sağlık Bakanı Said Nameki, dün Sağlık Bakanlığı'nın Hindistan koronavirüsü ile mücadele planına dair yaptığı açıklamada, Hindistan Delta virüsünün yayılma hızı İngiliz koronavirüsünden çok daha yüksek dedi. İran Sağlık Bakanı şu anda İran'ın güney, güneydoğu ve doğu illeri dış sınırların etkisiyle Hindistan virüsüne yakalandı ve bu virüs buradan diğer illere yayılıyor dedi. İran Sağlık Bakanı ayrıca önümüzdeki haftadan itibaren aşılamanın hız kazanacağını belirtirken 3 milyon doz kapasiteli Covbereket İran aşısının üretilmeye ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmeye hazır olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti polisi yaptığı açıklamada bir terör çetesinin çökertildiğini ve asıl üyelerinin tutuklandığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan bildiride söz konusu terör çetesi toplumun kamu güvenliğine zarar vermek amacıyla bazı komplo ve saldırı planladı ama bu çete çökertilirken asıl üyeleri de tutuklandı cümlesine yer verildi. Bildiride gerekli teknik incelemelerin ardından çetenin yurt dışında dünya emperyalizmiyle bağlantılı olduğu ve onlar tarafından desteklenip yönlendirildiğinin ortaya çıktığı belirtildi.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü sabotaj ve il kotalarının aşırı kullanımının ülkede elektrik krizinin neden olmadığı en önemli faktör olduğunu ve İran'ın sorunu çözmek için Bağdat ile birlikte işbirliği yaptığını söyledi. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa, elektrik krizinde ilk sebebin Irak'ta elektrik direklerine ve santrallere yönelik saldırılar olduğunu belirtti. Ahmet Musa, çok sayıda elektrik direğine saldırının yanı sıra Diyale elinde 3 elektrik santrali ve Selahattin elinde 1 elektrik santralinin hedef alındığını, bazı illerin milli şebekeden kesildiğini ve Irak'taki elektrik kaynaklarının büyük ölçüde azaldığını bildirdi. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü, Irak'taki elektrik krizinin ikinci sebebinin bazı illerin elektrik kotalarını kullanmaması olduğunu belirterek, İran, Irak'ın elektrik santralinin beslenmesinde büyük rol oynadı dedi. Son günlerde Diyale, Kerkük ve Selahattin illerinde çok sayıda elektrik intikal kulesi IŞİD teröristleri tarafından saldırıya uğradı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi ise ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik santralleri ve tesislerine yönelik bir dizi saldırı ve elektrik kesintilerin ardından cumartesi günü orduya elektrik hatlarını koruma talimatı verdi.
Siyonist rejimin bir askeri setesi, İran yapımı yeni bir mayın tarama gemisinin istihbarat misyonları ve saldırı hedefleri için kullanıldığını yazarak İsrail'in bu tehdidin farkında olması gerektiğini yazdı. Fars Haber Ajansı'na göre İran'da uzmanlar tarafından bir su altı mayın tarama gemisinin yapılması, İsrail Savaş Bakanlığı'na yakın medya kuruluşlarını konuyu incelemeye sevk etti. Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı'na bağlı İsrail Savunma İnternet Sitesi'ne göre, İran geçtiğimiz günlerde gövdesinde Made in Iran yazan bir gemiyi suya indirirken mayın tarama gemilerinden birini gösterdi. Askeri web sitesine göre bu su altı otomatik cihazı bir İtalyan şirketi tarafından üretilen ve yüzen mayınları veya okyanus tabanı mayınlarını bulup etkisiz hale getirebilen Protoplast'a çok benziyor. Rapora göre Protoplast şu anda Norveç, Mısır, Vietnam, İspanya ve İtalya'da kullanılmış durumda. Askeri web sitesi cihazın yaklaşık 2 saat boyunca maksimum 400 metre derinlikte sürekli çalışabileceğine dikkat çekti.
Türkiye'de düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Greco-Romen karşılaşmalarında İranlı Greco-Romenler 3 madalya kazanarak dünya ikincisi oldular. Müsabakalarda Türkiye takımı birinci oldu, Kazakistan takımı ise üçüncü oldu. İranlı güreşçiler 55 kilogram, 63 kilogram ve 72 kiloda gümüş kazandılar. Organizasyonu serbest estir müsabakalarıyla devam edilecek şampiyona 8 Temmuz'da sona erecek.
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık %17.53, aylık %1.94 arttı. Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık %17.53, aylık %1.94 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8.45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17.53 ve 12 aylık ortalamalara göre %14.55 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla %26.29 ile ulaştırma, %25.69 ile ev eşyası, %19.99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla %4.50 ile ev eşyası, %4.46 ile eğlence ve kültür ve %3.82 ile lokanta ve oteller oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre ilçe emniyet müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan 3 araçtan üzerlerinde kimlik bulunmadıkları tespit edilen 28 kişi çıktı. Yabancı uyruklu 28 şahsın yapılan incelemesinde Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında yasal işlem yapılan kaçaklar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Siirt'in Eroh ilçesinde asker aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olay gece saatlerinde Eroh ilçesine bağlı Okçular Köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye vazifesindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola evvelce tuzaklanan el imalı patlayıcı infilak etti. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın akabinde güvenlik güçleri el imalı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefiyle bölgede operasyon başlattı.
Mısır'dan Türkiye ile ikili ilişkileri ilişkin önemli bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, Ankara ve Kahire'nin temaslara devam ettiğini aktardı. Şükrü, İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için başlayan Ankara-Kahire hesaplanmış temasların devam ettiğini söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Mısır'dan kaçan Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı ya da yakınlığıyla bilinen medya çalışanlarının çıkmasını engellemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. El-Kahire ve El-Nas televizyonuna konuşan Şükrü, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda olumlu olduğunu belirterek Türk hükümetinin aldığı bu karar uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. Uluslararası ve doğal ilişkilerin ülkelerin diğer ülkelerin iç işlerine karışmamasının üzerine kurulduğunun altını çizen Mısırlı Bakan, bu da karşı tarafların bir devletin topraklarını başka bir devlete karşı faaliyet göstermek için kullanmasına izin vermemeyi içerdiğini söyledi. Şükrü, bu politika uluslararası politikayla uyumlu, istikrarlılık ve sürekliliği kazanması durumunda ilişkilerin normalleşmesine ve ilişkiler için en uygun çerçevenin nasıl oluşturulacağının ve başlanacağının belirlenmesi için farklı düzeylerde temasların devam etmesine yol açar dedi. Türkiye'nin Libya'dan güçlerini çekmesinin Kahire ile Ankara arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusu üzerine Mısır Dışişleri Bakanı şöyle dedi. Olayın birçok yönü var. Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesine gerçekleşen istikşafi görüşmelerin hedefi de buydu. Doğal ilişkilere dönmek için iyi bir zemin olacağını umduğumuz adımların değerlendirilmesine ve hesaplanmış temaslara devam ediyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bazı Arap ve İslam ülkelerinin işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimle Amerika liderliğindeki NATO askeri tatbikatlarına katılımını kınayan bir bildiri yayınladı. İRNA'ya göre Hamas bu askeri tatbikata katılmak Filistin halkına ve onun haklı davasına ihanettir ve Hamas ülkeleri bu tatbikattan derhal çekilmeye ve Siyonist rejimle her türlü ortak sivil ve askeri faaliyeti boykot etmeye çağırdı dedi. Hamas bildirisinde Filistin topraklarındaki işgalci rejimle ortaklık bu rejimin varlığını meşrulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda Kudüs'ü Yahudileştirme, toprakları ilhak etme ve Filistinlileri evlerinden etme ve vahşet yapma yönündeki şeytani planlarını güçlendirir dendi. 28 Haziran'da başlayan tatbikat 2 hafta sürecek ve 10 Temmuz'da sona erecek.
Siyonist rejim İsrail Merkez Mahkemesi eski başbakan Netanyahu'nun davasıyla ilgili duruşmanın yeniden ertelendiğini bildirdi. Netanyahu'nun davası 4 haftalık gecikmenin ardından 12 Temmuz'da görülmesine karar verilirken mahkeme tarafından duruşma için yeni bir tarih belirlendi. Netanyahu'nun davası 19 Temmuz'da görülecek. Alınan haberlere göre Netanyahu'nun avukatlarının mahkemeye duruşmayı ertelemesi için baskı yaptığı anlaşılıyor. Esra İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk, rüşvet ve bazı medya kuruluşlarıyla gizli anlaşmayla ilgili olarak 1000 ve 2000 adlı dosyası var.
Uzun süredir saldırıların hedefi olan Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi. Reuters'a konuşan Iraklı güvenlik kaynakların verdiği bilgiye göre elçilik yakınlarında bir insansız hava aracı düşürüldü. Kaynaklar İHA'nın elçilik kompleksine yaklaşamadığını kaydetti. Sabirun News, saldırıdan sonra Amerikan askeri helikopterleri Bağdat'taki büyükelçilik kompleksinin üzerinde uçtu diye haber geçti. Bu arada pazartesi akşamı Irak'ın Anbar eyaletindeki Ayn el-Esed hava üssüne 8 roket atıldı. Iraklı halkın siyasi partilerin geneli Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor ve Irak parlamentosu bu güçlerin geri çekilmesi için bir tasarıyı daha önce onaylamıştı.
Tacikistan Devlet Başkanı İmamoğlu Rahman, Savunma Bakanı Kor General Şerali Mirzo'ya Afganistan sınırına 20 bin rezerv askerden oluşan takviye güç gönderme talimatı verdi. Taliban saldırısına kaçan binden fazla Afgan askerinin Tacikistan topraklarına sığınmasının ardından Afganistan-Tacikistan sınırındaki durum daha da kritik hale geldi. Tacikistan Devlet Başkanı sınırda güvenliğin artırılması için yeni adım attı. Tacikistan Devlet Başkanlığı basın dairesinden bir yetkilinin Sputnik'e verdiği demece göre Tacikistan Güvenlik Konseyi dün sınırdaki durumu ele almak üzere toplandı. Afganistan-Tacikistan sınırındaki durumun kötüye gitmesi sebebiyle sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve devlet sınırının güçlendirilmesi konusunun istişare edildiği toplantıda Rahman Mirza'ya 20 bin rezerv asker gönderme talimatı verdi. Afganistan-Tacikistan sınırındaki bölgelerde siyasi gerilimin tırmanmasını göz önünde bulunduran Rahman, Güvenlik Konseyi üyelerini, güvenlik güçlerinin ve kolluk kuvvetlerinin yöneticilerini sınırdaki devletin ve milletin güvenliğinin sağlanmasına yönelik somut önlemler almalarını emretti.
Amerika'nın Florida eyaletine bağlı Surcide kentinde yıkılan 12 katlı binadan 4 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Toplam can kaybı 28'e yükseldi, 117 kişiye hala ulaşılamadı. Binanın çökmesinin ilk saatleri dışında enkazda canlı bir kişiye ulaşılamadı. Ancak Miami Dade Belediye Başkanı Devin Kava bölgedeki çalışmaları arama kurtarma çalışmaları olarak tanımlamaya devam ediyor.
Ve son haberimiz istatistikler. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde Amerika'da 400'den fazla silahlı saldırı olduğunu ve bu saldırılarda en az 150 kişinin öldüğünü gösteriyor. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika'da bir istatistik merkezi vakalarla ilgili verdiği haberde Amerika'nın büyük şehirlerinde silahlı şiddet oranında ciddi artış olduğunu bildirdi. Amerika'da günlük olarak ücretsiz silah sevkiyatı ülke genelinde çoğu ölümcül olan ateş etmeyle ilgili şiddete yol açıyor. Ancak Amerika'da silah lobisi çok güçlü olduğu için Kongre şimdiye kadar serbest silah taşıma yasaklayan girişimleri reddetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonistlere vatandaşlık hakkı vermesine yönelik tepkiler etrafında. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail rejimiyle ilişkilerini güçlendirmek için İsrail uyruklu kişilere vatandaşlık hakkı vermeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Eylül 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi geçen 10 ayda işgalci rejim ile ilişkilerini normalleştirmek için birçok adım attı ve en son olarak Tel Aviv'de büyükelçilik açarken işgal rejimi de Abu Dhabi'de büyükelçilik açtı ve işgal rejimi Dışişleri Bakanı da bu ülkeye ziyarette bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri diğer adımlar da atıyor. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail vatandaşları ve işgal topraklarına kendi vatandaşlarının seyahatine izin verdi. Öte yandan bazı haber kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin geçen aylarda yaklaşık 5000 Siyoniste vatandaşlık hakkı verdiğini duyurdu. Emirat Lig sitesinde yer alan habere göre İsmi açıklanmayan bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşık 5000 Siyoniste vatandaşlık hakkı verdiğini bildirdi. Dubai ve Abu Dhabi başı olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım faaliyetleri bahanesiyle ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Siyonistlere vatandaşlık hakkı veriyor. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlık hakkı vermekte yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye çalıştığını iddia ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile ilişkilerini de bu yüzden normalleştirdiğini ileri sürüyor. Bu girişim İsrailler tarafından sıcak karşılanıyor. Çünkü Siyonistler kendi esas vatandaşlığını kaybetmeden Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığını kazanabiliyorlar. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olmak suretiyle diğer Arap ülkelerine de rahatlıkla seyahat edebiliyorlar. Siyonist rejimin medyasından Haaretz gazetesi Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının İsrailler için Abu Dhabi'de iş için tek fırsat değil, onlar Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olmak suretiyle seyahat yasağı getirilen diğer ülkelere de çok rahatlıkla gidebileceğini yazmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu girişimi Filistin İslami Cihat Hareketi'nin tepkisine yol açtı. İslami Cihat Sözcüsü Tarık Selmi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonistlere vatandaşlık vermesini kınayarak bunun uzlaşmacı ve hain Birleşik Arap Emirlikleri rejimi için kara bir leke sayıldığını kaydetti. Selmi ayrıca uzlaşma yanlısı Arap rejimlerinden kendi hesaplarını gözden geçirmelerini isteyerek Kudüs Kılıcı Savaşı sonrasında Siyonist düşmanın kırılganlığı ve direnişin Filistinlilerin haklarını geri alma gücüne dikkat çekti. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta şu ki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal rejimi vatandaşları için vatandaşlık hakkı vermesine yönelik tepkiler sırf Filistinliler için kısıtlı değil, Birleşik Arap Emirlikleri içinde bile Birleşik Arap Emirlikleri aktivistler ve vatandaşlar da bu girişimi eleştiriyor. Çünkü bu girişim Birleşik Arap Emirlikleri nüfus dokusunun değişmesine yol açacak. Birleşik Arap Emirlikleri kullanıcıları sosyal medya üzerinden bu olaya geniş şekilde tepki göstererek İsrail dahil yabancılara geniş şekilde gizli olarak vatandaşlık hakkının verilmekte olduğunu, oysa bu ülkenin asıl sahiplerinin göçse de tutuklu veya vatandaşlıktan çıkarılmış olduğunu kaydettiler. Anlaşılan Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi pot kırma eylemleriyle Fars Körfezi'nin diğer ülkeleri için İsrail rejimiyle ilişki kurma noktasında örnek hale gelmeye çalışıyor. Ancak bu girişime karşı çıkanlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu eyleminin sonunda bu ülke için ciddi kültürel ve toplumsal sorunlara yol açacağı uyarısında bulunuyorlar.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan demokrasisinin tehdit altında olması etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden yaptığı bir konuşmada Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğunu bir nevi itiraf ederken demokrasi için savaş vermeleri gerektiğini söyledi. Biden'ın yaptığı bu konuşma Amerikan toplumundaki krizin ne kadar derin olduğunu ortaya koydu. Amerika'da Kasım 2020 seçimlerinden sonra Trump seçim sonuçlarını kabul etmekten kaçınmış, kendini seçimlerin galibi olarak ilan etmiş ve defalarca Biden'ın galibiyetini kabul etmeni duyurmuştu. Amerika'da başkanlık seçim sonrasında yaşananlar, özellikle Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve kendi taraftarlarını Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması için yasal prosedürlerin kat edilmesine engel olmaya davet etmesi sonucu Kongre'ye 6 Ocak 2021'de yapılan baskın Amerikan toplumundaki çatlağı açık şekilde ortaya koymuş oldu. Amerikan toplumu artık Trump karşıtı ve Trump taraftarı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bir yanda demokratlar, diğer yandan cumhuriyetçiler ve yandaşlar durmakta. Bu olay Amerikan demokrasisinin dünyadaki konum ve prestijini kaybettiğini ve 3. dünya demokrasisine dönüştüğünü gözler önüne sermiş oldu. Nitekim Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Düşünce Kuruluşu Başkanı, Amerika sonrası çağın bir başlangıcı olması halinde mutlaka bugünün Kongre'ye yapılan baskın günü olduğunu belirtti. Amerika dünyanın en büyük liberal demokrasi sistemi olduğunu iddia etmesine rağmen Kongre baskını sonrasında her şey bitti ve bu tablo artık yerle bir oldu. Trump taraftarlarının Kongre'ye baskınıyla ilgili yayınlanan görüntüler ve videolar 3. dünya ülkelerinde yaşanan siyasi olaylar ve çekişmeleri bile aratmadı.
Öte yandan siyaset uzmanlarından Rahman Kahramanpul bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Amerikan liberal demokrasi gövdesinin ağır yara aldığına işaretle Kongre olayının Fukuyama'nın 2010 yılında yaptığı açıklamasında Amerikan liberal demokrasisinin çöküş işaretlerinin belirdiğine dair sözlerini hatırlattığını vurguladı. Amerika'nın o dönemki başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğunda bulunmasına rağmen seçim sonuçlarını kabul etmekten kaçınarak Amerikan demokrasisinin ne kadar zayıf ve gevşek olduğunu gözler önüne serdi. Trump defalarca seçimlere hile karıştığını belirtip kendi taraftarlarını sokaklara inmeye davet etti ve sonunda Kongre'ye yandaşların düzenlediği baskın Amerikan demokrasisinin gerçek yüzünü ortaya koymuş oldu. Amerika'da seçimler sonrasında yaşanan olaylar antidemokratik ülkelerde bile yaşanmıyor. Böylece Amerikan demokrasisinin temelleri sarsılmış ve her an çökme ihtimali bulunmakta. Bu durum Amerikan çöküşünün başka bir işareti olabilir. Kongre olayı demokrasi başta olmak üzere Amerikan değerleri ve örneğinin artık unutulduğunu ve Amerikan sonrası dönemin başladığını gösteriyor. Trump taraflarının
Kongre'ye düzenlediği baskından birkaç ay sonra yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan vatandaşlarının 2/3'ünün Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğuna inanıyor. Trump taraftarları arasında bu durum daha vahim çünkü onların %87'si Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğuna inanıyor. Demokratlar açısından Kongre baskını ve Cumhuriyetçiler açısından seçimlere hile karıştığı iddiaları Amerikan demokrasisini tehdide maruz bırakmıştır. Burada önem arz eden konu ise Amerikan vatandaşlarının Amerikan demokrasisinin tehdide maruz kaldığına inanmalarıdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Tir 1400, Hicri Kameri 25 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 6 Temmuz 2021 Salı. ...1432 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Zilkade 10 yılında İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ashabı ve 100.000'den fazla Müslümanla birlikte Mekke'ye gitmek amacıyla Medine'den ayrıldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmesinden sonra Mekke mükerremeyi ziyaret etmek amacıyla bu kutsal kente 3 kez gittiler ancak 2 kez hac menaskini yerine getirebildiler. O Hazret son hac ziyaretinde bu ilahi farizayı yerine getirdiği bir sırada hac ibadetinin nasıl yerine getirileceği yolunu Müslümanlara öğretti. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kadir Hun'da Mekke yakınında hacıların dağılmasından önce Yüce Allah tarafından Hazreti Ali aleyhisselamı kendi halefi olarak halka ilan etti ve ardından Medine'ye gitti. Bu yolculuk Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son yolculuğu oldu. O Hazret adı geçen bereketli yolculuktan birkaç ay sonra vefat etti. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15'tir 1365'te... İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin değerli babası Ayetullah Seyyid Cevat Hamenei vefat etti. İran'ın Doğu Azerbaycan ilinin Tebriz kentinin yakınındaki Hamana ilçesinde dünyaya gelen Seyyid Cevat Hamenei önde gelen fakih ve alim olan babasının nezdinde yetişti. Gençliğinde Irak'taki kutsal türbeler ve kutsal meşhet kentine giden Seyyid Cevat Hamenei adı geçen seferlerde Kutsal Meşhet kentindeki dini ilimler havzasının maneviyat ve sefasına kapıldı ve bu yüzden burada daimi olarak kalmaya karar verdi. Seyyid Cevat Hamenei Hicri Şemsi 1305'te öğrenimini sürdürmek için Kutsal Necef'e Eşref'e gitti ve orada önde gelen din alimleri olan Mirza-i Naini, Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi alimlerin nezdinde dersler öğrendi. Bu önde gelen fakih Hicri Şemsi 15'tir 1365'te 91 yaşında vefat etti. Müzik 167 yıl önce bugün 6 Temmuz 1854 tarihinde Alman matematikçi ve fizikçi George Simon Ohm 67 yaşında hayata veda etti. 1789 yılında dünyaya gelen George Simon Ohm tahsil gördüğü dönemde fizik dersine ilgi duymaya başladı ve fizik alanında geniş olarak yaptığı araştırmaların ardından elektrik alanında bir takım kanunları keşfetti. Ve ardından bu kanunlar Ohm kanunları olarak ün kazandı ve günümüzde de fizik bilimi sahasında geniş bir şekilde kullanım alanı buldu. Bu Alman fizikçi elektrik cereyanı matematik teorisi adlı eseri geriye bırakmıştır ki bu kitap elektrik alanında önemli kanunları içermektedir. ...486 yıl önce bugün 6 Temmuz 1535'te İngiliz filozof ve siyasetçi Thomas More hayata veda etti. 1478'de dünyaya gelen More, Oxford Üniversitesi'nde Yunanca ve Latince dillerini öğrendi ve ardından hukuk ve avukatlık mesleğine yöneldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı bazı kamu hastanelerinin ihaleleri aynı adreslere gitti.
Karar.
Bakan Koca detayları açıkladı. Korona tablosu değişiyor.
Star.
Zelenski, Bayraktar İHA'ları yakın zamanda Türkiye'den teslim olacağız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz, 4 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidarın eli halkın cebinden çıkmıyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2021 yılının ilk 6 ayında elektrik fiyatlarına 2 zam yapıldı. İlk zam %6,19 ve ikinci zam %15 oldu. 6 aylık kümülatif zam oranı %22,12 oldu. Oysa ki yıl başından Haziran sonuna kadar enflasyon oranı %6,5'tir. Yani elektriğe yapılan zam enflasyonun 3,4 katıdır. Robin Hood zenginden alıp fakire verirdi. Siyasi iktidar fakirden alıp elektrik dağıtımını yapan şirketlere veriyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidar bunu hep yapıyor. Söz gelimi 2016 başından 2021 Temmuz ayına kadar geçen 5,5 yılda da konutlara yapılan elektrik zamları enflasyonun üstünde oldu. 2016 Ocak ayı ile 2021 Temmuz ayı arasında enflasyon %197,86 oranında artarken konut elektrik fiyatları daha yüksek %221,4 oranında arttı. Elektrik dağıtımının 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun kapsamında özel sektöre devir işlemleri için dağıtım ve perakende satış hizmeti yürütmek üzere TEDAŞ'a bağlı dağıtım bölgeleri 20 adet dağıtım şirketi şeklinde yeniden yapılandırıldı.
2009 yılı ile 2013 yılları arasında Türkiye'nin tamamını kapsayan bu 20 bölgenin hepsi özel sektöre devredildi. O zamanki Bakan Mehmet Şimşek, elektrik sektörü özelleştirmelerinin, kamunun finansman yükünün azalması, kayıp kaçaktan dolayı elektrik tüketicilerinin katlandığı maliyetin düşmesi, bunların yanı sıra verimliliğin ve hizmet kalitesinin yükselmesi bakımından özelleştirmelerin büyük fayda sağlayacağını söylemişti. Söz konusu özelleştirme gerekçeleri yanlıştı. Şimdi bu yanlışları yaşıyoruz. Kayıp kaçak parası elektrik kullananlara dağıtıldı. Normal olarak bunlara devletin yüklenmesi gerekir. Devletin varoluş nedeni budur. AKP iktidar eğer saray masraflarını düşürseydi, kamuda ithal lüks Mercedes furyasını önleseydi, Cumhurbaşkanı camiye giderken yüzlerce araba konvoyunu kaldırsaydı, bütçeden yapılan popülist harcamaları kaldırsaydı, devlet partizanları kayılmasaydı, siyasi iktidarın eli halkın cebinden çıkmış olurdu. Verimlilik ve kalite artmadı, elektrik kesintileri azalmadı, hizmetin kalitesi düştü. Özel sektörün amacı karını maksimize etmektir. Dağıtım hizmeti tekel olduğu için hizmetin kalitesine bakmaz, kar maksimizasyonuna bakar. Siyasi iktidarın özelleşme gerekçesi zımni olarak devlet bu işi beceremiyor anlamına geliyor. Devleti siyasi iktidar yönetir. Elektrik özelleştirmelerinde siyasi iktidarın halkın ödeme gücünü düşünmediği, sosyal fayda ve sosyal maliyetten habersiz olduğu ve ne kadar yanlış ve basiretsiz davrandığı anlaşıldı. Kaldı ki enerji sektörü stratejik bir sektördür. Devletin elinde olması gerekir. Bütün bu gerekçelerle elektrik dağıtımının yeniden devletleştirilmesi gerekir. Elektrik fiyatları yaşadıklarımızdan yalnızca birisidir. 19 yıldır iktidarın eli halkın cebinden çıkmadı. Geldiğimiz son durum orta gelir grubunun kaybolması, zenginin daha zenginleşmesi ve fakirin daha da fakirleşmesidir. Şimdi halkın morali bozuk. Aklımızın başımıza gelmesi için belki de bugünleri yaşamamız gerekirdi. Bunlar bize ders olursa toplum olarak gelecekteki refahımızı kurtarabiliriz.
Özdemir İnce 4 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Anlamsız demeyeyim ama anlamı belirsiz bir cümle. Türkiye çok partili sistemde huzur bulamadığına göre tek parti diktatoryası mı istiyor Türkiye? Neden Türkiye devleti vatandaşları bu kadar akılsız mı? Bu kadar mazoşik mi? Yani kötü kurulmuş cümlenin doğrusu şöyle olmalı. Türkiye koalisyon hükümetlerinde huzur bulamıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu da doğru ve gerçek değil. Türkiye seçmen halk koalisyon hükümetlerinde huzur bulamıyorsa buna kendisi karar verir. Seçmen parçalı oy verip bir partiyi tek başına hükümet yapmamış. Seçmenin iradesi doğrultusunda koalisyon kurulmuş. Seçmen koalisyonu beğenmiyorsa ilk seçimde tek partili hükümet kurduracak şekilde oy kullanır. Avrupa'da 50 yıldır koalisyonla yönetilen ülkeler var. Bunların halkı manyak ya da mazoşik mi? Her şeyi halkın oyu saptar. Sen tek partiyi kendi partini iktidara getirecek şekilde yasal asparagaslar, hamhum şaraloplar yapamazsın. Yaparsan ekonomist olsan da enkazın altında kalıp ezilirsin. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Şu anki sistem yoktu ama halkımız bizi önce %34 küsurla parlamentoya gönderdi ve biz tek başımıza iktidar olduk. Kim vardı karşımızda? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi vardı. parlamentoda birlikte bu çalışmayı yaparken bizler çok daha pozitif kararlar alabilirken, o dönemler içerisinde de bizler huzur içinde rahat bir şekilde süreci işlettik. Ondan sonraki seçime geldik, yine parlamenter demokrasiyle, ama bizim oy oranımız sürekli artıyordu. Şu andaki sistem yoktu. Yine açık ara biz öndeydik. Şimdi ise olay çok daha farklı bir sürece gidiyor. Dendi ki Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. Kurtulduk bundan diyor. Tekrar bizim başımızı belaya sokmayın. Bu alıntıdan ben bir şey anlamadım. Sizler ne anladınız? Ama aslına bakarsanız cümlelerin üzerine kazıyınca bir anlam çıkıyor. Kötü seçim sistemi sayesinde %34 oy olarak tek başlarına hükümet olmuşlar. Oyları hep artmış, tek başlarına iktidar olmuşlar. Hele 2007 yılında Ahmet Necdet Sezer engeli sona erip Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olunca Allah yürü ya kulum demiş, din ve iman sermaye ve şantajını kullanarak masayı ve kasayı ele geçirmişler. Bal tutan parmağını yalar, yağma Hasan'ın böreği dönemi başlamış. Sanki kendileri Fatih, ülke küffar memleketi, tamamı yağma ve ganimet peşinde koşmaya başlamış. Cumhuriyetin yarattığı zenginliklerin üzerine çökmüşler ve haraç mezat satmışlar. Paralar ne olmuş? Onlar hesabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Anayasa Mahkemesi'nde, Danıştay'da, Yargıtay'da vermezler. Öteki dünyada verirlermiş.
Uğur İmek, 4 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde şehir hastanelerinin serencamı başlıklı yazısına yer veriyor. Şehir hastaneleri, sağlıkta dönüşüm programıyla gündeme geldi. İngiltere'den devşirilen bu yöntem çerçevesinde 42.500 yataklı 31 hastane yapılması öngörülüyordu. Yaklaşık 27.000 yatak kapasiteli 20 hastanenin ihalesi yapıldı ve önemli bir kısmı hizmete girdi. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin sözleşmesi iptal edildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son dönemde işlettiği şehir hastanelerindeki bazı hizmetleri Danimarkalı bir şirkete devreden Rönesans Holding'in ihalesini kazandığı fizik tedavi rehabilitasyon psikiyatri ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinin akıbetini bilmiyoruz. Sağlık Bakanı 2020 bütçe konuşmasında şehir hastanelerinin mevcut model ile yapımını sonlandırdıklarını, kalan hastaneleri milli bütçeden yapacaklarını söyledi. Bakan gerekçesini şu şekilde açıkladı. Bütçede yatırım kaynağı varken bu hastaneleri neden kiralama yöntemiyle yapalım? Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin kamu finansmanının sağlam olduğu söylenen 2005 yılında bu yöntemi örnek aldı. Bu yöntem sayesinde devlet borçları gerçeğinden daha düşük gösterilecekti. Ayrıca cebimizden 5 kuruş harcamadan da hastane yapılacaktı. Şehir hastanelerinin başlangıçtaki ismi Entegre Sağlık Kampüsü'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında şehir hastaneleri terimini kullanmaya başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı kendi metinlerinin tamamını bu şekilde revize etti. Şehir hastanesi yapılacak şehirlerdeki mevcut hastanelerin kapatılmaları ve kurulacak şehir hastanesi kampüsüne taşınmaları öngörüldü.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak'ta Haçlı Şabi Hareketi'nin büyük askeri geçit töreni.
Amerika'nın Irak ve Suriye sınırında Haçlı Şabi mevzilerine saldırması.
Lübnan'da itirazların devam etmesi.
Ve Siyonist rejim Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Irak'ta Haçlı Şabi Kurumu kuruluşunun 7. yıl dönümü dolayısıyla ilk askeri geçit törenini düzenledi. Törene başbakan ve çok sayıda siyasi, askeri ve kültürel şahsiyet katıldı. Haçlı Şabi Hareketi kurulduğu günden bu yana ilk kez askeri geçit töreni düzenledi. Bu törenin önemli noktalarından biri ise geçit töreninin Münafıklar Terör Örgütü'nün eski karargahında düzenleniyor olmasıydı. Şehit Ebu Muntazar el-Muhammedavi askeri üssü, Diyale eyaletinin merkezi Bakuba kentinin 10 kilometre kuzeyinde El-Hale sitesinin yakınında yer alıyor. Burası bir zamanlar Münafıklar Terör Örgütü'nün ana karargahıydı. Fakat 2012 yılından uzun sürecin ardından boşaltılarak Irak devletine teslim edildi. Bu üssün yüz ölçümü 20 kilometre kare kadardır. Üssün şimdi Haçlı Şabi kurumunun ana merkezi ve elindeki silahları geliştirme ve güncelleştirme karargahı sayılıyor.
Öte yandan törene Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ve diğer bazı üst düzey yetkililerin katılması da bir nevi Haçlı Şabi kurumunun Irak yönetimi tarafından tanındığına yapılan vurguydu. Yine bu tören düşmanların yaptığı karalama kampanyalarına rağmen Haçlı Şabi kurumu sırf Şii bir kurum olmadığını ve Iraklı Şii, Sünni, Hristiyan, İzedi tüm dini ve etnik gruplardan oluştuğunu ortaya koydu. Düzenlenen askeri geçit töreni aynı zamanda Haçlı Şabi kurumunun yüksek askeri gücünü gözler önüne serdi. Haçlı Şabi'nin askeri geçit töreni çok özel bir disiplin ve başka orduların geçit töreni gibi düzenlendi. Aynı zamanda Haçlı Şabi güçlerinin hazırlık seviyesini de gösterdi. Haçlı Şabi Kurumu Enformasyon Merkezi Başkanı Mehmet Ukabi bu konuda yaptığı açıklamada Haçlı Şabi'nin artan gücüne vurgu yaparak bugün Haçlı Şabi geçmiş yıllara nazaran çok daha güçlü olduğunu ve Irak'ın güvenlik düzeninin önemli bir parçası sayıldığını vurguladı.
Geçen hafta Amerika savaş uçakları Irak'ın Haçlı Şabi hareketine bağlı 14. Destek ve Lojistik Tugayı'nın Suriye sınırındaki üssüne saldırdığı saldırıda Haçlı Şabi güçlerinden 4 kişi şehit düştü. Amerika terör devletinin bu saldırıyı Haçlı Şabi kurumunun düzenlediği askeri geçit töreninden bir gün sonra yapması bu kurumun artan gücünden duyduğu rahatsızlığı gösterdi. Amerika Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Amerika Başkanı Joe Biden bizzat Haçlı Şabi mevzilerine saldırı talimatı verdiğini açıkladı.
Amerika terör devletinin Haçlı Şabi mevzilerine saldırması Irak içinde geniş tepkilere yol açtı. Iraklı yetkililer Amerikan yönetimi Irak'ın milli egemenliğini ihlal ettiğini, zira saldırı Irak toprakları içinde ve resmi bir askeri kurumun üstüne yapıldığını belirtiyor. Amerika'nın Irak'ın Suriye sınırında direniş gruplarına ait olan mevzilere hava akını düzenlemesine tepki gösteren Irak Hizbullah Tugayları, Amerika terör devleti Haçlı Şabi kurumun askeri geçit töreninde duyduğu rahatsızlığı her zamanki yöntemiyle, yani Irak sınırlarını teröristlere karşı savunan Irak evlatlarına suikast düzenlemekle ortaya koyduğunu belirtti.
Iraklı direnişçi gruplarından Senetul Vatani Konseyi Başkanı Ahmed Esed'i de Amerika savaş uçaklarının Haçlı Şabi hareketinin 14. Tugayına saldırmasını Beyaz Saray'ın Iraklı gönüllü seferberlerle Bağdat yönetiminin arasını açmaya yönelik bir hareket olduğunu belirterek bu saldırı Amerika yönetiminin bu hedefine ulaşmakta başarısız olduğunu gösterdiğini, Amerika bu yüzden Haçlı Şabi hareketinin büyük askeri geçit töreninden hemen sonra Irak'ın resmi kurumunun üstüne saldırdığını fakat akan kanlar Irak halkının işgalcilere karşı öfkesine dönüşeceğini vurguladı. Konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Amerika bölgede çok büyük bir mağlubiyete uğrayıp, yani hem Afganistan'da elan rüsvacılığıyla görünür ki, Amerika çekilmek isteyip Taliban'la mübarizah adına Afganistan'a gelip, yüz binlerce insanı orada öldürüp, büyük bir cinayetlere sebep olandan sonra indi Afganistan'dan çıkır, bir halde ki orada ne devlet var, ne emniyet ve yeniden Taliban gelir. Irak'da da neçə milyard pul xərcləyiblər və bəlkə trilyard pullar xərclənib keçən 10 ildə, bəlkə 20 ildə. İndi Irak'da milyonlarca insan ya orada Amerika vasitəsilə öldürülüb, ya Amerikanın təşkil etdiyi teröristlər vasitəsilə öldürülüb, avarə olub, bədbəxt olub, evindən, eşindən olublar, onlar didərgin halətində yaşayırlar. Bir halda ki, Amerika yenə də məğlubiyyətlə bu bölgədən çıxmağa məcbur qalıb. Və bu Amerikanın, Amerika bunu yadından çıxartmaq istəmir. Buna görə ki, bu məğlubiyyət ona çox acıdır. Həm ona və həm Sahiniz İsrail rejiminə. Keçən günlərdə idi ki, 30-40'a yaxın direniş ekselinə mərbut olan qrupların Filistində, Lobnanda, Əraqda, Suriyədə, İranda bunların sitələrin bağladılar, Amerika bağladı. Bu mənaya ki, onlar Amerikanın mənafeyinə, teröristi vəsilələrdən zadına vururlar. Halbuki bu qrupların hamısı, ümumən Haçlı Şəbi ya Lobnanda, Hizbullah ya Suriyədə, Suriyanın dövlətində, dövləti hakimiyyəti altında olan orada xalqın direniş qüvvələri, könüllü qüvvələr, Əraqda həmçinin, İranda, İran Dövlət Radio Televiziyonu, Əl-Aləm və ya başqa saytlar və xəbər ajansları ki, düzgün xəbəri yayırlar müxtəlif dillərdə, onları bağladılar. Bunların hamısının müştərəki buydu, bunlar DAEŞ ilə zəng eləyib. Amerikanın bölgədə yaratdığı terörist qruplarla müharibə eləyiblər və onları yaradan aparıblar. Amerika bunu yaddan çıxartmaq bilmir və ona görə intiqam alır. Və bu bölgədə də bilirsiniz, orada deyiriz oradan, yəni Suriye ilə Əraq sərhədli arasında Amerika deyiriz oradadır. Orada Amerikanın yenə də demək olar da işin o qırılıb qalanları o bölgədə saxlayır, onları da cəmləyir, onları istəyir ki, başqa bölgələrə o cümlədən Orta Asiya müntəqil eləsin, başqa yerlərə Afrikaya müntəqil eləsin, ya bölgədə olaraq cinə bir yer saxlasın, Qafqaza müntəqil eləsin. İndi Amerika həm də Suriyanın nəftini oradan daşıyır bu terörist vasitələri ilə əlbəəlili satır. Demək olar ki, o bölgədə təbiidir ki, Amerika indi əvvəlin bardır, dəfələrlə elə bu Deyir zorla bu Kemal iki tərəfdə həm Suriyədə, bu tərəfdə Əraqda adlanan bölgədə orada direniş qüvvələrini vurub. İndi direniş qüvvələri kimdir? Direniş qüvvələri deyəndə bugün Həşdü Şəbidir. Həşdü Şəbi kimdir? Həşdü Şəbi rəsmən Əraqda, Əraqın anayasasına əsasən, parlamentında keçirilən qanuna əsasən Ərağın rəsmi dövlət və milli ordusunu bir hissəsidir.
Sayın Rahmetullah Şerifiyə təşəkkür ediyoruz.
Tahran Radiosu.
Geçen hafta Lübnan'ın çeşitli kentlerinde halk ülkenin iktisadi vahım durumuna itiraz etmeye devam etti. Hali hazırda Lübnan'da yakıt sıkıntısı, döviz fiyatlarının sürekli artması, elektrik dağıtımında uygunsuz durumlar, yoksulluk ve işsizliğin artması gibi sıkıntılar ülkeyi olumsuz etkiliyor. Dünya Bankası Lübnan'ı en kötü iktisadi şartlar altında olan ilk 3 ülkeden biri olarak açıkladı.
Lübnan'da iktisadi krizin devam etmesiyle birlikte UNICEF bir raporunda Lübnanlı çocukların %30'u geceler aç yattığını, zira yiyecek bir şeyleri olmadığını, Lübnanlı ailelerin %77 kadarı yiyecek temin edebilecek kadar geliri olmadığını belirtti. UNICEF'in raporuna göre Lübnanlı çocukların %30 kadarı en ilkel sağlık hizmetlerinden de yararlanamadıkları anlaşılıyor. UNICEF, Lübnanlı ailelerin %15'i çocuklarını okutmaktan vazgeçtiklerini, %80'i de çocukları evde derslerine odaklanamadıklarını ve açlık ve psikolojik sıkıntıları olduğunu belirttiklerini kaydetti.
Bu arada ülkenin kötü iktisadi şartları, özellikle de yakıt sıkıntısı Lübnan halkını sokaklara döktü. Son günlerde benzin istasyonlarının önünde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu, bu yüzden de halk caddeleri kapattığı, bu da güvenlik sorununa ve halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeye sebebiyet verdiği anlaşılıyor.
Geçen hafta Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bir konuşma yaptı. Nasrullah konuşmasında düşmanlar Lübnan ekonomisinin kötü durumundan Hizbullah Hareketi'ni ve İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu göstermeye çalıştığını, oysa bu iddia tamamen yalan ve mesnetsiz olduğunu belirtti. Nasrullah, Hizbullah Hareketi olarak bu iftiraları reddettiklerini, Lübnan'ın yakıt ihtiyacını dost siyasi partiler veya diğer siyasi akımlardan hangisi karşılayabiliyorsa bunu olumlu karşılayacaklarını vurguladı. Nasrullah, Hizbullah hareketi bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin yardımıyla gerekeni yapmaya hazır olduğunu, fakat başkaları kendi dostlarından bu yönde yardım alabiliyorsa Hizbullah hareketi olarak bunu olumlu karşılayacaklarını ifade etti.
Lübnan'da yeni kabineyi kurma krizi Ağustos 2020'de Hasan Diab'ın istifa etmesinden sonra başladı. Bu kriz en başta ülkenin ekonomik durumu ve sonuçta Lübnanlı çocukların vahim durumunu etkiledi. Ekim 2020'de yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ise şimdiye kadar yeni kabineyi kuramadı. Ufukta da bu kabineyi kurabileceği yönünde hiçbir işaret gözükmüyor. Sosyalist İlerici Parti lideri Veli Can Polat ise Lübnan'da yoksulluk, pahalılık, açlık, yakıt fiyatları gibi etkenler yeni tur protesto eylemlerini tetiklediğini belirterek ülkenin durumu her geçen gün daha da kötüye gittiğini ifade etti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerden biri ise Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ebu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirmesiydi. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid geçen salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu rejimin Abu Dhabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu'nun açılışının törenine katılmanın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle bazı yeni anlaşmaları imzaladı. Lapid'in ziyareti, Korsan İsrail'den bir Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ilk ziyaretti.
Birleşik Arap Emirlikleri, Siyonist rejimi İsrail ile ilişkilerini Tel Aviv rejimi Filistin milletine karşı şiddet uygulamasını artırdığı bir sırada geliştirmeye çalışıyor. Nitekim İsrail'in Abu Dhabi Büyükelçiliği, İsrail askerleri Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktığı bir sırada açılış yaptı. Oysa Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin yıkılması, hatta Batılı Devletleri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bile tepkiye zorladı ve hepsi bu cinayetin durdurulmasını istedi. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric, Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres, Doğu Kudüs'te yaşanan yıkımlardan çok büyük kaygı duyduğunu ve bu gelişmeleri yakından takip ettiğini, Genel Sekreter İsrail yetkililerinden bu tür davranışlarına son vermelerini ve uluslararası insani yasalara ve insan hakları ilkelerine bağlı kalmalarını istediğini belirtti.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Siyonist mevkidaşı Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini olumlu karşıladığı açıklamasında Washington yönetimi İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri arasında daha güvenli bir Batı Asya için yaptıkları işbirliğini takviye etmeye devam edeceğini ileri sürdü.
Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmesi başta Hamas olmak üzere Filistinli direniş gruplarının tepkisine yol açtı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım bir açıklama yaparak İsrail'in Abu Dhabi'de büyükelçilik açmasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu rejimle normalleşme anlaşması imzalama günahını tescilleme ısrarı olarak değerlendirdi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 67. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Hud suresinin 5. ayetinin sebebi nüzulü ile ilgili konuşacağız.
Ahnes bin Şerif'in insansever yüzü, onun aleyhinde konuşanların hepsini ve ona karşı tüm kötümser yaklaşımları geçersiz kılıyordu. Şöyle derdi: "Ben Müslümanım, ancak sizin gibi Müslümanlığımla övünmüyorum. Ağzı bozuklar ile tartışmıyorum. İçleri körelmiş, özü asaletsiz insanlar ile tartışmıyorum. Benim doğru yolum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğru yoludur." Ahnes güzel yüzlü biriydi. Kimi Araplara göre sanki ay ikiye bölünmüştü. Bir bölümü semalarda geziniyor ve bir bölümü de Ahnes olarak yeryüzündeydi.
Ahnes her yerde mutlu ve açık yüzlü bir şekilde görünürdü. Gençler, yoksullar ve çocuklar ile oturup kalkardı. Konuşurken okuma yazması olmayan cahil Araplar hep ona hayretle bakar ve onun tatlı dili ve hoş sözlerine kendilerine kaptırırlardı. Ahnes hastaları ziyarete gidip ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırırdı. Onun güzelliğinden söz edildiğinde, haşa, Allah bizi affetsin, biz de Allah'ın kuluyuz. Sanki Kur'an-ı Kerim'de en takvalı insanların en insanlar olduğu söylenmemiştir. Güzel, çirkin ve ortada kalanlar hepimiz Allah'ın kuluyuz. İyi konuşan, dilsiz veya ortada kalanımız hepimiz Allah peygamberi hizmetinde olmalıyız.
Ahnes defalarca cami veya mahallede, sokaklarda ve hurmalıklarda nerede olursa olsun yüksek sesle şu yeminde bulunurdu. Ben Muhammed'in Allah'ına çok çok iman etmişim ve Muhammed'e canımdan ve malımdan ve ailemden daha çok sevgi beslemişim. Ahnes ne zaman Allah Resulü ile karşılaşırsa gülümserdi. Herkes ise dönüp yanındakine şöyle derdi. Ne mutlu Ahnes'e. Hem güzeldir, hem tatlı dilli, hem de takvalı ve ibadetkar bir Müslüman.
Ahnes bin Şarik bin Amr Sakafi Mekke büyüklerinden ve Beni Zühre aşireti arasında tanınan ve etkin isimlerdendi. Beni Zühre ise Kureyş kabilelerinden biriydi. Allah Resulü'nün annesi Amine Hazretleri bu aşirettendi. Ahnes Müslüman olmadan önce Allah Resulü ile düşmanlık yapmaya bile çalışan bir isimdi. Ancak gizli olarak Allah Resulü'nün Kur'an tilavetine duyunca keyif almaya başladı ve düşmanlığı ve inadından vazgeçti.
Tarihte ise Ahnes, Ebu Sufyan ve Ebu Cehil'in birbirinin varlığından haberdar olmadıkları halde Allah Resulü'nün etrafına toplandıkları ve gizli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye çalıştıkları anlatılıyor. Sabah olduğunda ve güneşin doğması ile üçü de Allah Resulü'nün evinden uzaklaştı ve yolda birbiriyle karşılaştı. Birbirlerini görünce ve ne yaptıklarını anlayınca birbirlerini azarlamaya başladılar ve şöyle dediler. Bundan sonra böyle bir şey yapmayın çünkü cahiller ve bilgisizler bundan haberdar olurlarsa yanlış bir algı içerisine girerler. Bir sonraki akşam ise her birisi dün geceki yerlerine gidip sabaha kadar orada oturdular ve Allah Resulü'nün Kur'an tilavetini dinlediler. Sabah olunca ayrıldılar ve aynı sözleri tekrarladılar. Üçüncü akşam hala Allah Resulü'nün evinin etrafında gizlenerek sabaha kadar Kur'an dinlediler. Ve tekrar bir araya gelip bunu yapmama konusunda anlaştılar ve birbirlerine söz verdiler.
Aynı günün sabahında Ahnes bin Şarik elindeki baston ile Ebu Sufyan'ın evine geldiğinde şöyle dedi. Ey Ebu Hanzale! Muhammed ile ilgili duyduklarınla ilgili neler düşünüyorsun? Ebu Sufyan ise andolsun maksatlarını anlamadığım şeyler de duydum dedi. Ahnes şöyle dedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum.
Ebu Sufyan'ın evinden çıktı ve Ebu Cehil'in evine gitti. Ebu Cehil, Kureyş'in önemli tüccarlarından, kurnaz ve cesaretli biriydi. Bu yüzden de Ebu'l-Hekem olarak ün yapmıştı. Ancak Allah Resulüne derin düşmanlığından dolayı Müslümanlar ona Ebu Cehil lakabını vermişti. Ahnes Ebu Cehil'e şöyle dedi. Ebu'l-Hekem, burada kimsecikler yok. Söyle bakalım, Muhammed yalancı mıdır, doğru söyleyen midir? Ebu Cehil, ant olsun ki Muhammed doğru söyleyen biridir. Hiçbir zaman yalan söylememiştir. Ancak bil ki biz Abdümenaf evlatları ile makam ve mevki alanında rekabet içerisindeyiz, dedi. Ardından her ikisi de görüş birliğine vardılar. Semavi vahiyler alan peygamberimiz var. Ancak ant olsun ki ona hiçbir zaman iman etmeyeceğiz. Onu tasdiklemeyeceğiz. Muhammed'in nübüvvetinin kabulüyle diğer Kureyş aşiretlerinin eline ne gelecektir ki? Bunu duyan Ahnes, Ebu Cehil'in evini terk etti.
Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicretinin ardından Ahnes, Mekke ailesiyle beraber Bedir Savaşı'na gitmişti. Ancak Mekke'nin ticari kafilesi kurtulduğunda Ebu Cehil ile kendisi arasında ihtilaflar ortaya çıktı. Ebu Cehil savaştan yana olduğu için şöyle demişti. Andolsun ki Bedir suyuna varıncaya dek orada 3 gün durmadan geri dönmeyeceğiz. Böylece Araplar arasında korku salacağız. Ancak Ahnes böyle bir savaşa karşıydı. Bu yüzden şöyle dedi. Siz mallarınızı kurtarmak için geldiniz. Şimdi de mallarınız kurtulmuştur. Bu yüzden Ahnes, Beni Zühre aşiretleriyle beraber savaşmadan Mekke'ye döndü.
Ahnes Hicri Kameri 8. yıla dek Allah Resulüne karşı düşman sayılırdı. Ancak Mekke fethi sırasında teslim oldu ve Müslümanlaştı. Bu sırada Havazin aşireti diğer ortakları ile beraber Allah Resulüne karşı savaş açtı. Allah Resulü hemen Medine halkı ve yeni Müslümanlar ile beraber Huneyn Savaşı için yola çıktı. Ahnes de bu savaşa katıldı. Tabii ki bu yeni Müslümanlar daha çok bu savaşın sonucunu görmek ve ganimetler toplamak için İslam ordusuna eşlik etti. Bunlar arasında Peygamber Efendimizin yenilgisinden de memnuniyet duyacak kişiler vardı. Bu yüzden onların büyük bir kısmı savaş sırasında kaçtılar. Ancak her halükarda Huneyn Savaşı'nda da Müslümanlar ilahi imdat sayesinde zafere ulaştı ve büyük ganimetler İslam ordusu eline geldi. Allah Resulü ise ganimetleri paylaşırken içten içe şirke bağlı kalan gizli yeni Müslümanları daha da çekmek için onlara daha fazla pay verdi ve onların aşiretlerinin ilgisini çekmeye çalıştı. Ahnes de Ebu Sufyan ve Muaviye ile beraber kalpleri etkilenen ve ilgileri çekilenler arasındaydı.
Günlerden bir gün Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme birkaç suysuz Müslüman tarlası ve çiftliğinin ateşi verildiği haberi verildi. Kimileri Ahnes'i kaç kez yakılan tarlanın etrafında görmelerine rağmen ona o kadar hoşgörülü davranmışlardı ki az bile olsa onun hakkında kuşkulanmamışlardı. Buna rağmen basiretli bir grup onu gözlemleyerek tavırları ve davranışlarını izlemeye çalışıyorlardı. Bir süre sonra Ahnes'in tarlayı ateşe verdi ve hayvanları da yok ettiği anlaşıldı. Böylece Ahnes'e Müslümanlara karşı kin ve nefreti de ortaya çıktı.
Gerçekte Ahnes ikiyüzlü ve görünüşteki riyakar davranışları ile her türlü kuşku ihtimalini ortadan kaldırmış ve Müslümanları aldatmayı başarmıştı. Hud suresinin 5. ayeti ise riyakarlık perdesi arkasında gizli onun ve diğer münafıkların gerçek yüzünü göstermiştir. İşte Allahu Teala Hud suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Bakınız o inkarcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 67. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla Allah'a emanet olunuz.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'dan 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani, Yargı Erkin'in yeni başkanı ile görüştü. Çin, Fransa ve Almanya'nın liderleri COEP'i canlandırma fırsatını değerlendirme gereğine vurgu yaptılar. İran Sağlık Bakanı Said Nemi ki Hindistan koronavirüsü olarak bilinen Delta virüsü ile Güney Afrika virüsünün son 2 ayda İran'a girdiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti polisi yaptığı açıklamada bir terör çetesinin çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını duyurdu. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü İran elektrik krizini çözmek için işbirliği yaptı. Siyonist rejim bir askeri sitesi İran yapımı yeni bir mayın tarama gemisinin istihbarat misyonları ve saldırı hedefleri için kullanıldığını yazarak İsrail'in bu tehdidin farkında olması gerektiğini yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık %17.53, aylık %1.94 arttı. Hatay'ın Belen ilçesinde sınırı yasa dışı yollarda geçen yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı. Siirt'te askeri aracı EYP'li saldırı düzenlendi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.
Thank you.